Ayrım 73, sayfa 303, tarihin doruğunda. İsyanlar bir aralık bitmiş gibi görünüyordu. Fakat çileler dolmamıştı. Daha Haziran içinde, İzmit önlerinde, İngiliz askerlerinin koruyucu kanatları altında ezilen hilafet ordusunun ortadan kalktığı günlerde, 18 Haziran 1920'de Ege cephesinde Yunanlarla çatışmalar başlamıştı. Fakat ondan da daha önemli ve daha tehlikeli bir olay vardı. Bu sefer de Yozgat baş kaldırıyordu. Yozgat'ta Çapanoğulları Ankara'ya karşı ayaklanmışlardı. Çapanoğlu sözü Anadolu'da halk dilinde eski ayanlar devrinden beri bir fitne sembolü olarak atalar sözü halinde yaşar. 1920'de Çapanoğulları gene sahnedeydi. Fakat biz şimdi Çerkez Ethem'e dönmeliyiz. Hikaye düşündürücüdür. Çünkü tarih onunla bu sefer bir milli kahraman olarak oynar. Asiler Yozgat'ı ellerine geçirmişlerdi. Aynacıoğulları harekete geçmişlerdi. İsyan Sivas taraflarına, Yenihan, Karaman, Çamlıbel, Boğazlıyan, kuzeyde Tokat, Zile, Ankara'nın doğusunda Alaca taraflarına yayılıp gidiyordu. Hatta belki Keskin, Kırşehir ayaklanacaktı ve anlaşıldığına göre şimdi Ankara'nın bir banliyösü olan Elmadağ, parantez içinde Küçük Yozgat, baştan çıkmak üzereydi. İsyan bölgesine gönderilen, hepsi de derme çatma ordu kalıntıları olan nizamiye birlikleri, başlarında Kılıç Ali, bazı milli müfrezeler ya hiç başarı sağlayamamışlar ya da tamamen dağılmışlardı. Yozgat isyanı karşısındaki başarısızlıkları iki yönden değerlendirmek doğru olur. Biri şudur. O günlerde Ankara'nın elinde askeri birlik denebilecek bir güç yok gibiydi. Yani hükümet halktan asker derleyecek, bazı sınıfları silah altına alabilecek durumda bulunmuyordu. Diğer yönde şuydu ki, bu sefer ve bu bölgede isyana katılanlar hakiki Türklerdi. Asker, isyancılara karşı silah kullanmakta kararsız, hevessizdi. Ethem, Eskişehir'den kuvvetlerini Salihli cephesine nakletmekle meşguldü. Bunlardan 2000 kadarını da göndermişti. Fakat Ankara'dan gene ısrarlı davetler aldı. Muhakkak Ankara'ya gelmeliydi. Kuvvetlerin Yunan cephesine sevki de durdurulmalıydı. Özellikle Ankara onu gene çağırıyordu. Çünkü Ankara Ethem'e muhtaçtı. Ethem'in Ankara'ya gelişi ve oradaki temasları üzerinde durulmaya değer olaylardır. Çünkü pek kısa denecek bir zaman sonra bu milli kahramanın yalnız bir asi de değil, düşman saflarına iltica eden ve orada bile hakaretler, küçülmeler ve pişmanlıklar içinde eriyen bir vatan haini haline gelişin hikayesini anlayabilmek için Ankara günlerini izlemeliyiz. Onun için biz gene Çerkez Ethem'in hatıralarını karıştıralım. Ethem hatıratında son isyanlar karşısındaki başarılarının ve hilafet ordusu teşebbüsünün yenilgisinin içeride ve dışarıda milli hareket lehine yarattığı olumlu tepkileri, bunların hayırlı neticelerini anlatır. Eskişehir'de yerli ve yabancı basın haberlerini nasıl öğrendiğini hikaye eder. Bütün endişesinin yakında Yunan cephesinde düşmanın bir harekete geçmesi ihtimali olduğunu, bunu kaçınılmaz gördüğünü, kuvvetlerini bir an önce cepheye nakletmeye onun için gayret ettiğini açıklar. Fakat Ankara'nın ısrarlı davetleri üzerine oraya gitmek zorunda kaldığını söyleyerek şöyle anlatır. Dipnot, Dünya Gazetesi yayınlarından. Ankara'da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti ve Büyük Millet Meclisi hükümeti bir Yozgat derdine düşmüş, sızlanıp duruyorlardı. Ne yazık ki sonra Ankara'ya gidip ahvali ve Ankara'daki çaresizliğe eklenen maneviyatsızlığı gördüğüm vakit, Ankara'nın değil bir mevzii isyanı, hatta kuvvetlice bir eşkıya çetesine dahi tenkil ve teyidipten aciz bulunduğunu görmüş, anlamıştım. Ankara'ya vardığım zaman, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tertiplenen ve beni yücelten karşılamalar ve orada kaldığım birkaç günlük müddet zarfında gördüğüm iltifatlar, denebilir ki haddinden kat kat üstündü. Bu iltifat ve nümayişler bana hiçbir gurur vermiyordu. Hatta bunlardan hicap, parantez içinde utanma bile duyuyordum. Ankara istasyonunda ve ayakta beni karşılayan Zevat'la el sıkıştıktan sonra Mustafa Kemal Paşa beni otomobiline aldı. Doğruca Ziraat Mektebi'ne vardık. Bu bina Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'nin ve Müdafaa-i Milliye Vekaleti'nin dairesi olarak kullanılıyordu. Mustafa Kemal, İsmet Bey ve Fevzi Paşalar da aynı binada çalışıyor ve kalıyorlardı. İlk gece beni de orada alıkoydular. Ama Ankara, Çerkez Ethem'i Büyük Millet Meclisi binasına misafir etmeye karar vermişti. Ona orada kalabileceği bir yerde hazırlanmıştı. Hem de onun Ankara'daki Millet Meclisi'ni ziyaret ettiği zaman milletvekillerinin kendisini ayakta alkışladıkları ve kendisine o güne kadar hiç kimseye gösterilmemiş bir saygı gösterisinde bulundukları söylenir. Bu gerçekten böyle mi olmuştur? Kesin bir vesika görmedik ama işin böyle geçtiğini söyleyenleri dinledik. Gerçekten de haddinden çok üstün, olan bu aşırı iltifatların, bir eski başçavuş olan Çerkez Ethem'in geleceği için hayırlı olmadığını söylemek yerinde olur. Gerçi o, bu iltifat ve nümayişler bana hiçbir gurur vermiyordu, hatta bunlardan hicap duydum dese bile. Ethem, Ankara'ya gelişinin üstünden daha bir saat geçmeden Ziraat Mektebi'ndedir. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Bey'le, parantez içinde İnönü, beraberdir. Durumu konuşmaktadır. O artık eski başçavuş değildir. Önce İsmet Bey konuyu şöyle açıklar. Bizim Yozgat ve civarındaki isyanı kökünden söndürmeye maalesef bir kuvvetimiz kalmamıştır. Bu hakikatleri acı da olsa aramızda itiraf etmeliyiz. Evet, Yozgat cihetindeki gayle ehemmiyetsiz sayılabilir. Fakat kıtaatınız gibi maneviyatı yerinde olan bir kuvvet için... Hatıralarında naklettikleri doğruysa Ethem'in sözleri şunlardır ve bu sözler vazifeye çağrılan bir sivil tedip müfrezesi kumandanının hem vazife konusunun hem konuşma tonunun sınırlarını artık aşmaktadır. Hayret ediyorum ki Sivas'ta heyeti temsiliye ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi sıfatıyla içtima ve teşekkül olunalı bir seneyi geçtiği halde bu müddet zarfında koca Anadolu'da harekat milliyemiz namına neden esaslı bir hareket görülmedi? Niçin merkezinizi takviye etmediniz? Ve sonra en mühim ve esas olan cephelere ait şimdiye kadar bir himmet ve muavenet eserinize dahi şahit olmadık. Nihayet bizleri düşman cephesinden gerilere ayrılmaya ve sırf gerilerde size düşen vazifelerle bizi işgale mecbur bıraktınız. Sonra Ethem sözlerinin tonunu daha da yükseltir ve devam eder. Şimdi görüyorum ve siz de itiraf ediyorsunuz ki Orta Anadolu'da bir köşede hiçbir ecnebi ile ve İstanbul hükümetiyle irtibatı olmayan Yozgat isyanını bile söndürmekten acizsiniz. Anladığım şudur ki baştan beri vaziyeti kavrayamadınız. Yahut şahsi ve daha ehemmiyetli şeylerle meşgul oluyorsunuz. Yahut da heyeti temsiliye ve Ankara hükümeti namına yaptığınız tamimlerle, tebliğlerle, konferanslarla her şeyi olup bitiverecek sandınız ve aldandınız. Affedersiniz, bu serzenişten maksadım bu gafletleriniz tekerrür etmesin içindir. Dipnot, Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 52-58. Ethem'in azarlamaları bu kadarla da kalmaz. Karşısındakilerin, yani Mustafa Kemal ile İsmet Bey'in, Fevzi Paşa'nın ataletlerini, parantez içinde hareketsizliklerini, daha da acı sözlerle eleştirir. Yanında abisi Reşit Bey oturmaktadır ve kahraman kardeşinin bu beylere, paşalara karşı çıkışlarını herhalde gururla izler. Çünkü onun için ve her yerde kahraman kardeşim sözleri o günlerde dilinin pelesengidir ve kahraman kardeşinin milleti bütün zorluklardan kurtaracağını her önüne gelene açıkça temin eder. Bu teminatı verirken de halinde işte ben bizim çocukları böyle yetiştirdim, böyle idare ederim der gibi konağının odasında konuşan bir Çerkez beyinin edası vardır. Galiba tam o sıralarda Mustafa Kemal'in odasına giren Halide Edip, parantez içinde adı var, Türk'ün Ateşle İmtihanı eserinde Çerkez Ethem'e ve o sahneye ait izlenimlerini biraz da içten gelen bir kadın heyecanı ile şöyle anlatır. Sayfa 1-6. Ethem Ankara'ya silahlı kuvvetleriyle girdiği zaman halk sokakları doldurmuştu. Ethem dikkati çeken büyük bir şevkle karşılandı. Mustafa Kemal Paşa otomobilini ona tahsis etti. Bu Ankara'da bulunan tek otomobildi. Ethem Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman şiddetle alkışlandı. Parantez içinde Ethem'in mecliste büyük gösterilerle karşılandığı bir gerçektir. Ben onu ilk defa karargâhta, parantez içinde Mustafa Kemal'in karargâhı olan Ziraat Mektebi'nde gördüm. Bir gün büyük odaya girerken kendimi bir sürü silahlı adamın arasında buldum. Bunlar Ethem'in adamlarıydı. Mustafa Kemal Paşa'ya bazı raporlar götürüyordum. Ethem'i paşanın karşısında sandalyede buldum. Ayağa kalktı, elimi öptü. Alelade'den uzun boyu vardı. Hiç eti olmayan kudretli vücudu, canlı bir iskelete benziyordu. Tam Çerkez yapısıydı. Geniş omuzlar, ince bel, uzun bacak ve kollar, kocaman sarışın bir kafa, kısa bir burun ve gayet solgun gözler. Teni hiçbir hava tesiriyle değişmemişti. O odada istisnasız bu kocaman Çerkez herkesi gölgede bırakıyordu. Halide Edip'in Çerkez Ethem hakkındaki ilk algıları bunlardır. Çerkez Ethem'de hatıralarında Halide Edip Adıvar'dan gördüğü şahsiyetler arasında maneviyatı sarsılmamış tek insan diye bahseder. Fakat Halide Edip, Ethem'in gözlerini anlatırken kullandığı solgun gözler yerine vahşi bir bunalımla buğulu gözler deseydi, Ethem'i galiba daha iyi tarif etmiş olurdu. Çerkez Ethem'in azarlayışlarını dinleyenlere gelince, Ethem karşısındakileri kendi görüşüne göre şöyle anlatır. Mustafa Kemal Paşa bir şey söylemiyor, sadece dinliyordu. Tam bir sükunet içinde dinliyordu. Fevzi Paşa ise ara sıra benim ve İsmet Bey'in sözlerini evet efendim demek suretiyle iki tarafa da hak veriyordu. Özellikle tartışmaların sonu Ethem'in ben bu kalan isyan meselesinde emriniz üzerine üzerime alıyorum ve sizleri bu gayleden kurtaracağım vaadiyle biter. Ama onun sanki emreder gibi bir de arzusu vardır. Lakin ben bu vazifeyi ifa edip dönünceye kadar Yunan cephesinin mesuliyetini üçünüzden biriniz kabul buyuracaksınız. Şu şartla ki Salihli'de bulunmak ve cephe kumandanı Ali Fuat Paşa'ya tabi olmak üzere. Bu şart da dinlenir. Fevzi Paşa derhal cepheye gidecektir. Bunları anlatan Ethem, işler karara bağlanınca Mustafa Kemal Paşa'nın şöyle konuştuğunu nakleder. Yozgat havalisindeki isyanın mahiyeti ve ehemmiyeti ne olursa olsun himmetinize arz-ı iftikar ediyor demektir. Bu zahmeti de deruhte buyurduğunuza nazaran Bermutat 5-10 gün zarfında bastıracağınıza eminim. Sonra da Mustafa Kemal, İzmir cephesindeki nezaret vazifesinin Fevzi Paşa tarafından ifa edileceğini anlatırken, Fevzi Paşa Hazretlerinin zeka ve iktidarlarından, nüfusu nazar ve liyakatlerinden zat-ı alileri de emin olabilirsiniz teminatını veriyor. Daha sonra da ve inşallah muvaffakiyetle isyanlar bastırıldıktan sonra el birliğiyle Yunan ordusuna karşı boy ölçüşüleceğini işaret ediyor. Bu arada Ethem şunları da ve Mustafa Kemal Paşa'ya atfen nakletmektedir. Evet, cereyan eden hal ve maziye ait ataletimizi hedef tutan şikayetlerinizde hakkınız yok değildir. Çünkü kendileriyle iş görmeye çalıştığımız arkadaşlar ve millet meclisi azalarının ekseriyetle ne dereceye kadar tereddütlü, müşkülpesent, hatta bir kısmının fesatlar içinde olduğuna vakıf değilsiniz. Millet meclisi azaları arasında kalben İstanbul hükümetine taraftar ve menfi bir siyaset takip eden, halifeye bağlı kimseler de vardır. Vatansız ve istiklalsiz hilafet makamının manasızlığını idrakten aciz kimseler, eski ve alelade zamanlara ait kanunlar haricinde hareket edilmemelidir diyorlar. İhaneti Vataniye Kanunu'nu tasdik ettirinceye kadar göbeğimiz çatladı. Karşı tarafta bütün mevcudiyetiyle ve her vasıta ile meşru müdafaamızı içeriden ve dışarıdan felce uğratmak için en şen'i hareketlerle şimdiye kadar az çok teşkil ettiğimiz kuvvetleri dağıttılar. Sizin kuvvetlerinizi cepheden ayırmaya mecbur kaldık. Dipnot, Dünya Gazetesi yayınlarından Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 57 ile 60. Çerkez Ethem bu beyanatı kendi ölçüsüyle Mustafa Kemal Paşa'nın aczinin meydana vurulması şeklinde değerlendirir. Hatıratında, Mustafa Kemal Paşa'nın şikayet ettiği kimseler de ondan şikayetçiydiler. Ben bütün dedikoduların Ankara'da gözüme çarpan maneviyatsızlıktan ileri geldiğini tahmin ederek kendilerini cesaretlendiriyordum derken, Ankara'da birçok samimi gaye arkadaşları da bulmuştum ki bunlar müsait zamanının gelmesini canı gönülden istiyorlar ve dua ediyorlardı. Cümlesinde ekler. Ethem bu gaye arkadaşlarının gayelerinin ne olduğunu bildirmez. Ama kendi gaye arkadaşları dışındaki Ankara'yı oldukça yerer. O zamanki haliyle Ankara her şeyden ziyade tehlikelerden uzak kalmak isteyen kimselere adeta bir sığınak manzarası göstermekteydi. Ethem'in anlattığı bu hikayeler ne dereceye kadar doğrudur? Onun naklettiği konuşmalar ve sahneler hakikaten noktası noktasına böyle mi geçmiştir? Yoksa hayatının bu devresinde gücünden büyük olaylara karışan fakat sonra ya kendi yetersizliği ya da suların onu kenara itişiyle, zamanın onu yücelttiği zirvelerden birden eski seviyesine yuvarlanan insanlar gibi Ethem de olayları kendi ölçüsüne göre mi işlemektedir? Bu hususta tabii bir şey söylenemez. Fakat biz onun anlattıklarının bilinen şartlar ve olaylarla ahenkli düşen silsilesi üzerinde hikayemize devam edebiliriz. Onun daha sonra sürüklendiği çıkmazları ve akıbetini ileride zaten vereceğiz. Çünkü masallara göre talih devi tek gözlü bir devmiş. Bu tek gözü de tepesindeymiş. Çevresini göremezmiş. Ama çevresini dolduran veya eteklerine yapışan, ondan talih bekleyen insanları şöylece gelişi güzel yoklayarak işlerinden birini seçer, gökyüzüne kaldırırmış. Ama sonra yükselttiği talihliye tepesindeki tek gözüyle bakıp da eğer beğenmezse, onu o yükselttiği yücelikten birden fırlatır atarmış.